TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle bir kez daha karşınızdayız. Bülent Bey günaydın, hayırlı sabahlar dileyerek başlayalım hemen programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar Mahmut Bey.
Evet, birazdan gündemlerimizi paylaşacağız. Türkiye'de ve dünyada neler konuşuluyor? Benim gündemlerim arasında yine Deva Partisi'nin dün açıkladığı KYK'lar konusu vardı. Bununla ilgili tepkiler neler? Yeterli mi bu açıklamalar? Başka beklentiler var mı? Sedat Peker'in Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımlar var. Bunlardan bir tanesi yine dün paylaştığımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın mahkemeye çıkmadan hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımlar yaptı. Yine Sadat Başkan'ı televizyon ekranlarında Sedat Peker'le ilgili bir şeyler söyleyince hemen ona gece saatlerinde cevap verdi. Deli Çavuş hesabından yapılan paylaşımları biraz sonra aktaracağız. Bunun dışında Türkiye'de neler yaşandı bunları da paylaşacağız. Ekonomiyle ilgili de haberler var birazdan. İsterseniz ben hemen hızlıca TR724'te bugünkü köşe yazılarında neler var birkaç başlıkla onları paylaşıp daha sonra da sizin gündeminize geçmek istiyorum. Adem Yavuz Arslan'ın köşe yazısında Erdoğan'ın Putin korkusu Türkiye'yi kaybettiriyor başlıklı bir yazı var. Washington'a gelen Türk ve Yunan heyetlerinin Amerikan yönetimi tarafından nasıl karşılandığı ele alınıyor bu yazıda. Türkiye'nin pahalı lobi şirketleri aracılığıyla kongrede birkaç siyasetçiyle görüşmeye çalışırken Yunanistan heyetinin Beyaz Saray'da üst düzey ilgi gördüğünü, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Biden tarafından Oval Ofis'te ağırlandığını yazıyor Adem Yavuz Arslan. Bir başka yazı Tarık Toros imzalı, muhalefet kıyameti gördü peki bizim kuşak görecek mi sorusunu soruyor Tarık Toros bugünkü yazısında. Toros Türkiye muhalefetinin son dönemde üzerindeki ölü toprağını atması, cesareti ve hamlelerinin önemli olduğunu ama muhalefetin silkinmiş, sahaya inmiş, rejim güçlerinin anca seyirci olduğu kritik adımlar attığına da dikkat çekiyor. Muhsin Ahmet Karabay'da Erdoğan'ın seçim planında neler var başlıklı bir analizi var bugün. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ülkenin tepesinden ayrılmak istiyor mu yoksa kurduğu sistemi kendi başkanlığı altında sürdürmek mi istiyor diye soruyor Karabay. Erdoğan'ın kendisini doğal aday gibi sergilediğini MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dışında Erdoğan'ın adaylığını duyuran kimsenin olmadığını belirtiyor. Muhsin Ahmet Karabay, Tarık Toros ve Adem Yavuz Aslan'ın yazısının detaylarını seyircilerimiz TR724 sayfalarında bulabilirler. Evet, Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler var dedik. Sizin gündeminizde hangi başlıklar var? Bugün izleyenlerimizle neleri paylaşacağız?
Evet, dün iki liseli çocuk, yani genç bile değil, daha 16 yaşlarında aslında, derslerinden, okullarının içinden polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları bomba yapmak, işte adam öldürmek, cinayet işlemek filan da değil, sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla, o da bir gece yürüyüşünde zıpla zıpla zıplamayan Tayyip sloganı attıkları gerekçesiyle bu iki çocuk, iki genç okullarından gözaltına alındılar. Bereket ki artık bunlara bile şükrediyoruz. Tutuklanmadan, tutuksuz yargılanmak üzere herhalde salıverildiler. Bu Bir Günün gazetesinin küpürü şu anda gördüğünüz. Ben inanamadım gerçekten. Hani olayları çok yakından takip ediyoruz ama ya bu kadar da olur mu dedim. Yani 12.800 kişi mahkum olmuş şeyden, Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Bunların içerisinde haklarında dava açılan, dosya açılan çocuk sayısı da 290. Şimdi geçmişe doğru bir tarama yaptım ben. Daha önceki cumhurbaşkanlarıyla ilgili bu hakaret davaları nasıl bir seyir göstermiş, nasıl bir tablo çıkmış karşımıza ki burada da mesela liseli gençlerin serzenişi var, sitemi var. Keşke okuldan bu şekilde gözaltına alınmasaydık. Ya psikoloji, pedagoji, sosyoloji hiçbir şey yok. Hak getire yani. Hukuk öldü, eyvallah, onun artık cenazesini kaldırdık da ya hiç mi psikoloji bilmiyorsunuz, hiç mi pedagoji bilmiyorsunuz? Yani bu kadar basit bir suçlamayla iki tane çocuğu okuduğu okuldan polis nezaretinde gözaltına almak için yani insanın iyice şey olması lazım, zıvanadan çıkması lazım yani amiyane tabirle. Profesör Yaman Akdeniz'in bir incelemesi vardı. 2020 dahil olmak üzere 2021 ve 2022'nin sonuçları henüz ortada yok. Cumhurbaşkanları ile ilgili açılan dava sayısı ya da mahkumiyetlerle ilgili. Burada gördüğünüz gibi Bu Tayyip Erdoğan'ın yani 2014'ten 2020'ye kadarki tabloyu gösteriyor. Açılan dava sayısı normalde soruşturma 160 bin. Bu soruşturmanın 35.500'ü davaya dönüşmüş. Yani haklarında iddianame hazırlanmış. Bunlardan 12.881'i ise mahkum olmuş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya yani bir ülkede Cumhurbaşkanına hakaret davaları, soruşturmaları bu kadar fazlaysa bir sorun var demektir. Ya Cumhurbaşkanı gerçekten çok kötüdür, halk illallah etmiştir, halk artık isyan etmiştir. Ya da orası bir despot yönetimdir, her ağzını açanı cezaevine tıkıyorlardır. Aslında Türkiye için herhalde ikisini de söylemek mümkün. Normal şartlarda biliyorsunuz 299. madde Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakareti düzenliyor. Önceki cumhurbaşkanlarıyla ilgili sayıya baktığımızda ya onların toplamı sadece Erdoğan döneminde mahkum olan çocuk sayısına bile denk gelmiyor. Düşünün yani bırakın genel toplamı şeyin Ahmet Necdet Sezer'in mesela 40 tane mahkumiyet var, 27 tane beraat var. Demirel'in 94 tane beraat var, 58 tane mahkumiyet var. Gene Abdullah Gül'de biraz yükseliş olmuş. 235 tane mahkumiyet olmuş. Erdoğan Türkiye'sine geldiğinizde işte her şey başka. Yani yeni Türkiye ve Erdoğan rejimi dediğimiz şey bu. 299. maddeyle ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Sonra diğer gündem maddelerimize geçelim. 299. madde Cumhurbaşkanına hakareti 1 yılla 4 yıl arasında mahkumiyet öngören bir ceza kanunu maddesi. Bu normal şartlarda Cumhurbaşkanının daha sembolik olduğu, temsil görevinin yüksek olduğu, sorumluluğunun yetkisinin az olduğu ve tarafsız olduğu bir dönemde çıkarılmış bir madde. Erdoğan'ın başkan olduktan sonraki dönemi kapsamadığına dair çok güçlü hukukçu görüşleri var. Artık bu maddenin ilga edilmesi gerektiğini, değil en azından değiştirilmesi gerektiğini. Neden? Çünkü artık Cumhurbaşkanı tarafsız değil. Bir partinin genel başkanı, bir partinin genel başkanını eleştirdiğinizde şayet o kişiyi susturmak istiyorlarsa hemen Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamına alıyorlar. Hatta o kadar ileri gittiler ki hatırlarsanız Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden, küfreden ki bunları tabii ki biz onaylıyor değiliz. Bir kişiyi tutuklayamadıkları için onu geçmiş dönemlerindeki tweetlerini karıştırdılar ve Cumhurbaşkanı'na hakaret anlamına gelebilecek bir iki kelimesini buldular. Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutukladılar. Şimdi öyle çarpık bir hukuki yapının içerisindeyiz ki ama hepsinden de önemlisi Türkiye sosyolojisini gösteren bir şey bu. Yani Cumhurbaşkanına hakaret maddesini bir sopa olarak kullanıp toplumu eleştirileri, muhalefeti susturmaya çalıştığını görüyoruz bir. İkincisi de toplum o kadar artık isyanlarda ki Cumhurbaşkanına gerçekten hakaret edenler de var. Bir ülkede hani sembol olan, temsil makamı olan, ülkenin, milletin birliğini temsil eden, temsil etmesi gereken bir konuma insanlar artık hakaret etmeye başlamışlarsa o kişinin kendi durumunu, kendi konumunu da gözden geçirmesi lazım. Ama Erdoğan tam tersine toplumu geren, toplumu bölen, toplumdaki kavgaları körükleyen bir yapısı var. Ve bir siyasi
Evet.
partinin lideri olarak da herkesle polemiğe giriyor. Liselilerin gözaltına alındığı gün İlginçtir. Bir başka davanın düştüğü haberi de geldi. Sevda Noyan, bizim ailecek hazırlığımız var. Komşularımızdan liste yaptık. En az 50 kişiyi biz indiririz. Sadece bir aile olarak biz 50 kişiyi indireceğiz. Televizyonda canlı yayında bunları söylemişti
Evet, bir
biliyorsunuz.
infaz listesinden bahsetti.
Evet, bir infaz listesinden bahsetti. Aylarca herhangi bir soruşturma yapılmadı, savcılık devreye girmedi. Sonra kamuoyu baskısından dolayı göstermelik bir soruşturma yaptılar. Şimdi dava tamamen düştü. Hiçbir şekilde bir sonuç doğmayacak. Yani davayı düşürdüler. Teknik şey de bu. Ya bir
Evet,
taraftan
davanın
zıpla.
kapanma meselesi de Bülent Bey ilginç, uzlaşma diyorlar. Yani karşı tarafla mı uzlaşılmış? Karşısında haklarında ölüm listesi yapılan aileler mi acaba biz bundan vazgeçtik demişler. Uzlaşma nasıl sağlanmış? Gerçekten merak konusu.
Yani bu bir kamu davasına dönüşmesi gereken bir şey. Çünkü nihayetinde silahlandık diyor. İnfaz listesi yaptık diyor. Yani bu normal şartlarda şikayete bağlı bir suç olmaması gerekiyor. Yani birisi, biz ailecek silahlandık ve herhangi ilk fırsatta komşularımızdan 50 kişi öldüreceğiz dediğinde, bu bir yani karşılıklı hakaret davası filan değildir. Bireysel bir dava, hele hele şikayete bağlı bir dava değil. Uzlaşmayla ortadan kalkacağına da hiç ihtimal vermiyorum. Bu bir kamu davasıdır. Çünkü biz silahlandık. Biz aslında bir organize suç örgütüyüz. Biz cinayet işlemek üzere bir araya geldik diyor. Bunu kiminle uzlaşacaksın? Bu bir kamu davası olması lazım.
Evet. Ben de dilerseniz hemen yargıdaki çarpıklığı ve yaşanan birkaç farklı absürt örneği paylaşayım. Ondan sonra gündemimize devam edelim. Siz az önce bahsettiniz, dün bir çırpıda neler yaşandı? İşte bunlardan birisi, sizin de bahsettiğiniz gibi, iki lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı hakaretten gözaltına alınmasıydı. Diğer bir konu, 80 yaşındaki cumartesi annelerinden Hanife Yıldız'ın süslü sülo dediği için yaka paça gözaltına alındığı görüntüleri gördük sosyal medyada. Ve Sevda Noyan'ın bizim aile bir 50 kişiyi götürür, benim listem hazır tehdidine açılan davanın düşmesini paylaştık. Türkiye Gerçekleri hesabında Mustafa Selanik şöyle diyordu bu konuyla ilgili. Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır diyen Sevda Noyan hakkındaki dava düşürüldü. Ben erken seçim olacak dediğim tweetlerim nedeniyle 106 gün cezaevinde kaldım. Tek söyleyeceğim lanet olsun. Gökçe Gökçen dün çocukların gözaltına alınması konusunda tweetler atmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Eylül'le konuştum. Sabah 9.30'da okullarından alınmışlar. Tüm gün bekletilmişler. Savcı bundan 2 ay önce katıldığı 8 Mart'ta atılan sloganları sormuş. Gözaltına alınan arkadaşı Bedirhan da 17 yaşında. Nasıl bir yönetimdir ki 16-17 yaşındaki insanların önce evine, sonra okuluna polis gönderecek, bir açıklama, artık bir tweet bile değil, artık slogan attığını iddia ederek gözaltına alacak. Sonra da güçlüyüz masalları anlatacak. İşte bu kadar zayıfsınız diyordu. Evet, peki yargı nasıl işliyor Türkiye'de? İşte birilerine karşı bu kadar gözü açık, birilerine karşı bu kadar acımasız işlerken, o çarklar birilerini ezerken, o çarkların altındaki boşluklardan kimler kaçıyor? Bakın, öz kızına 4 yıl boyunca tecavüz edip, çok özür diliyorum, gerçekten kan donduran bir haber. Tüyleri diken diken ediyor okurken bile, ama bunu özür dileyerek paylaşayım, tekrar baştan söylüyorum. Hamile bırakan öz kızını ve 30 yıl hapisle cezalandırılan bir baba mahkemeye kızıyla çekilmiş samimi fotoğraflarını delil olarak sundu. Rızası vardı dedi ve mahkeme hapis cezasını kaldırarak tahliye etti. Evet, bu tweet hesabında da kanım dondu, adaletinizi seveyim deniyordu. Detaylarına biraz baktık. Cumhuriyet Gazetesi de paylaşmıştı. Birçok haber kanalında vardı. Mersin'de yaşanıyor olay. 56 yaşındaki bir erkek öz kızına, tekrar özür dileyerek söylüyorum, 4 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunuyor, tutuklanıyor. Mahkemede bu ilişkiyi kabul ediyor. Zorla olmadı, onun da rızası vardı diyor. Yerel mahkeme sanığa nitelikli cinsel saldırı suçundan tam 30 yıl ceza veriyor. Ama sanık avukatları itiraz ediyor, Yargıtay kararı bozuyor. Nasıl olmuş bu olay, bakın. Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanığa verilen cezanın yerinde olmadığına hükmediyor. Ve Yargıtay kararını, kızımla ilişkiye girmekte gönlü vardı, bunu destekler mahiyette, tarafların samimi şekilde çekildikleri fotoğraflar vardı diyor ve sırf buna dayanarak bu kişi işte şu anda sokaklarda serbest dolaşıyor. Daha üstüne söylenecek bir şey var mı bilemiyorum. Yargıdaki ve adaletteki çarpıklığı yansıtacak çok gerçekten kan donduran birkaç örnekti bunlar.
Evet, ben ekonomiyle devam edeyim isterseniz. Türkiye gündeminde ekonomi ağırlıklı olarak yerini korumaya devam ediyor. Enflasyondaki aşırı yükselişi yüreğimizle halledeceğiz diyor Bakan Nebati. Bakan Nebati Güldür Güldür'deki skeçlerinden daha komik olmaya devam ediyor. Önce gözlerindeki ışıltıyla ekonomiyi halledecekti. O yetmedi herhalde ki, masaya şimdi yeni bir organını sürdü. Enflasyonu yüreğimizle halledeceğiz diyor. Vatandaş genelde böbreği tercih ediyor. Yani yüreği çıkarıp satmak mümkün olmadığı için, tek organ olduğu için kalp, yürek. Onu satamıyor vatandaş, ama pek çok vatandaşın borçlarını ödeyebilmek için organ mafyasına başvurduğunu, internet sitelerindeki organ ticaretine ulaşmaya çalıştığını ve en azından bir böbreğini satarak borçlarını çözmeye, borçlarını ödemeye çalıştığını biliyoruz. Bakanın yüreği yetecek mi enflasyonu çözmeye bilmiyoruz ama vatandaşın umudu kalmadı. Genel ekonomiyle ilgili haberlere devam edelim. Dolar 4 nala diyor bir gazete küpüründe, Bir Gün gazetesinin. 10 günde %3 değer kaybetti Türk lirası. Ve bu değer kaybının düşmesi de beklenmiyor. Yani bu şeyin hızlı yükselişin hız kesmesi beklenmiyor dövizdeki, dolardaki yükselişin. Karar gazetesinin manşeti ise evet, bu Dünya gazetesinin şeyiydi, dolarla ilgili haberi, 16 bandını zorluyor. Evet, ve orada ilginç bir ifade var. Bakın, diğer ülkelerin para birimleri dolara karşı değer kazanırken iki para değer kaybediyor. Birisi savaş halinde ve ekonomik yaptırımlarla yüz yüze olan Rusya'nın rublesi, ikincisi de Türk lirası. Ya ekonomimizin ne kadar kötü olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani Fed'in faiz kararından sonra bir şok yaşandı. Diğer ülkelerin paraları toparlanmaya başladı. Dolara karşı biraz hiç olmazsa stabil hale gelmeye ve değer kazanmaya başladı. İki para değer kaybediyor. Bir tanesi savaşan Rusya'nın rublesi, diğeri de hiçbir şekilde savaşı vesairesi olmayan Türkiye'nin TL'si. Karar gazetesinin manşeti gene dövizle ilgili ama dövizin döviz kur korumalı mevduat hesabının millete zararını, hazineye faturasını anlatan bir manşet. 128 milyar doları biliyorsunuz, doları frenleyebilmek için arka kapıdan satarak Merkez Bankası'nın rezervlerini eritmişlerdi. Onun üstüne bir 30 milyar dolar daha eridi ki olmayan parayı kullanıyorlar, olmayan parayı eritiyorlar, swaplarla vesaire. Yani yoktan para oluşturmaya çalışıyorlar ve şu anda onu kullanıyorlar. Yetmedi, onun üstüne kur korumalı mevduat diye bir şey getirdiler ve onun bir aylık şeyi, zararı, hazineye ekstra getirdiği maliyet 50 milyar TL. Yani dövizi frenleyeceğiz derken yaptıkları bu akıl dışı, ekonomi biliminin sınırlarıyla hiç ekonomi bilimiyle bağdaşmayan çözümler tam tersine daha fazla fatura olarak milletin sırtına binmeye devam ediyor. Milli Gazete'nin manşeti ilginç. Dün aslında biraz bahsettik, tarım kooperatifleri marketlerinin zarar ettiğine dair haberi bir gün önceden biz paylaşmıştık. Bugün Milli Gazete manşet yapıyor onu. Bakkal bile işletemiyorlar diyor. Doğru. Normal şartlarda hani pek çok marketin, tarım kooperatifleri marketlerin pek çoğunun kirası devletten, işçisi devletten, zaten devlet hani sübvanse ederek ya da daha ucuza aldığı malları veriyor bu marketlere. Ama buna rağmen 249 milyon lira zarar açıklanmış. Erdoğan o kadar reklamlarını yapmalarına rağmen. Sizin ekonomiyle ilgili ekleyeceğiniz şeyler varsa onları alalım. Yoksa İsveç meselesine, daha doğrusu İsveç Finlandiya'nın NATO'ya girmesi konusuyla ilgili benim hazırladığım birkaç fotoğraf var. Onlardan devam edebilirim yoksa ben.
Ekonomiyle ilgili benim sadece çok küçük bir küpürüm ve bir videom var. Ben onu en sona saklamıştım kapanışta kullanmak üzere. O yüzden İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını bugün yapmasıyla ilgili isterseniz benim de haberim vardı. İsveç'ten Türkiye açıklaması gelmişti. Başbakan Andersson konuşarak her türlü sonucu çözmeye hazırız demişti. Yeri gelmişken hemen ben de bu konuyla ilgili tweetleri paylaşayım. Mesajları hemen aktaralım. Batılı diplomatların Türkiye'nin ikna edileceği görüşünde olduğunu söylüyor uzmanlar. Erdoğan 2009'da Danimarka'nın eski başbakanı Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına sert tepki gösterdiğini ancak daha sonra geri adım attığını hatırlatıyorlar. Dün de siz bunu da bahsetmiş ve çeşitli pazarlıklar yürütüldüğünü söylemiştiniz. İsveç'le ilgili son gelişmeler için ben tekrar sözü size vereyim.
Evet, Danimarka Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Bizim de aslında söylediğimiz, Avrupa medyasında bilhassa İsveç medyasında izlerini gördüğümüz bir şeyi Dışişleri Bakanı doğrudan açıkça söylemiş aslında. Erdoğan'ın tavrını pazarcı mantığı olarak değerlendirmiş ve fiyat yükseltmek için pazarlık yaptığını, piyasa kızıştırmaya çalıştığını söylüyor. Bir diğer haber, eski NATO temsilcisi Fatih Ceylan, YPG'ye sadece İsveç mi destek veriyor? ABD ve Rusya'ya neden benzer tepki gösterilmedi diyor. Ben hemen onunla ilgili birkaç fotoğraf paylaşmak istiyorum. Şimdi birinci fotoğraf, İsveç Dışişleri Bakanı'nın İlham Ahmet'i kabulünden çekilmiş bir fotoğraf. Yandaş medya bu fotoğrafı çok kullanıyor ve İsveç'in PKK'ya desteği olarak bunu lanse etmeye çalışıyorlar. PKK ile YPG ne kadar birlikte, ne kadar ayrı, o ayrı bir tartışma ama İlham Ahmet Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı. YPG'nin oradaki Suriye'deki Kürtlerin kurduğu bir meclis bu. Bir parlamento, oranın eş başkanı. Silahlı bir şeyin fotoğrafını çok görmedim ama Türk istihbarat örgütlerinde varsa bunu paylaşabilirler. Fakat daha ilginci, bakın diğer fotoğraflar, aynı kişi İlham Ahmet Moskova'ya da gitti, Lavrov'la görüştü, samimiyeti görüyorsunuz, yüzlerdeki mutluluğu, tebessümü görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğrafta karşılıklı iki resmi heyet olarak oturmuşlar ve görüşmeler yapıyorlar. Şimdi Rusya'ya neden sesiniz çıkmıyor? Hatta YPG'nin ofisi var Moskova'da, biliyorsunuz. Yani resmen resmi temsilcilikleri var. YPG'nin resmi temsilciliği var Moskova'da. Peki Moskova'ya neden herhangi bir tavır göstermiyor Erdoğan? Moskova'ya neden bir en azından sitem bile etmiyor? Yani hiçbir şekilde bunu dile getirdiklerini, masaya getirdiklerini görmedik. Ki Türkiye'nin Rusya'nın en önemli şeylerinden, müşterilerinden birisi de Türkiye'de mi? Hiç kullanmadığı silahlara bile $2,5 milyar verdik, aldık, depoda bekletiyoruz. Hiç olmazsa sitem eder insan ya. Yani Rusya'ya sitem bile edemediğiniz bir konuda İsveç'in ya da Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye çalışıyorsunuz. Bu fotoğraflar çok kısa bir Google taraması sonucunda herkesin ulaşabileceği fotoğraflar. Gazetecilerin zaten hafızasında var. Ben hatırladığım için fotoğrafları aradım, kısa sürede buldum. Yani siz herhangi bir uluslararası toplantıya gittiğinizde bu Annalind'in, İsveç Dışişleri Bakanı'nın fotoğrafını koyduğunuzda masaya, onlar da Lavrov'un fotoğrafını koyup buna niye ses çıkarmıyorsun dediklerinde Türkiye'nin tavrı ne olacak merak ediyorum. Yani Türkiye bu Ukrayna-Rusya savaşında iyi bir diplomatik şey gösterdi, performans gösterdi. En azından İstanbul'da bir toplantı tertip edebildi. Arabulucu olabileceğine dair hiç olmazsa bir imaj oluşturdu ve buna dair de uluslararası camiada yeniden bir kredi, az da olsa bir kredi elde etmişti. Şimdi o kredinin daha fazlasını kaybetmiş durumda. Çünkü iki şey var. Bir, Danimarka Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi at pazarlığı yapıyor imajı var. İki, Putin'in Truva atı olarak. Çünkü Putin'e karşı çıkamadığınız, Putin yaptığı zaman sesinizi çıkaramadığınız bir olayı İsveç Dışişleri Bakanı'nın aynı fotoğrafını kullanarak NATO'yu kilitlemeye çalışıyorsunuz. NATO süreçlerini sabote etmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'nin o savaşın başlangıcından itibaren biriktirdiği az da olsa bir diplomasi kredisini ne yazık ki bu süreci kötü yöneterek çarçur etmiş oldular.
Evet, ben hemen hızlıca birkaç başlık paylaşayım. Vaktimiz de oldukça ilerledi. Dün KYK konusunda Deva Partisi'nden nasıl bir açıklama geleceğini merak ediyoruz demiştik. Amansız fakatsız bir açıklama olacak mı dedik. Ali Babacan da kamu görevini iade edeceğimiz tüm KYK'ların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz dedi. Evet, gerçekten KYK'ların mağduriyetini giderecek her adımın desteklenmesi gerektiğini hep vurguladık. Ama sizin de dün belirttiğiniz gibi içinde amalar, fakatlar olmasın. İşte sadece beraat edenler ya da diğer ayrımcılık yapılmasın, bütün KYK'lıları kapsasın demiştik. Bununla ilgili bazı çekinceler ve eleştiriler var Ali Babacan'ın sözlerinden sonra. Örneğin KYK'lı bir akademisyen Profesör Doktor Vedat Demir diyor ki KYK'lar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmadan, devlet KYK mağdurlarından özür dilemeden, KYK'lara yönelik anayasal hak gasplarından dolayı maddi manevi tazminatlar ödenmeden, sorumlular cezalandırılmadan hukuki ve adil bir çözüm asla olmayacak. Sırrı Er, TRT'den KYK ile ihraç edilen bir isim. Bu konuyla ilgili oldukça aktif ve gayretli bir isim. Babacan'a çok anlam yüklemeyin dostlar diyor. Nefret söylemini dilinden düşürmeyen, agresif Giresun İl Başkanı Özgür Okusalı görevden almayı başaramayan, beceremeyen Babacan'ın KYK'lar hukuksuzdur, toptan iptal edilmeli, bu kararı alanlar da yargılanması demesi mümkün mü? Fos demiş. Hakim Albay Doktor Cemil Çelik de Sayın Ali Babacan takipsizlik verilmiş, beraat etmiş gibi kelimelerle saraya bağlı yargıyı bağımsızmış gibi kabul eden bir anlayışla başlayan eylem planını açıklayacaksanız hiç açıklamayın, daha faydalı olursunuz diyor. Evet, konuyla ilgili zaten dün de TR724'te özel bir program yapıldı. KYK meselesi canlı olarak da burada konuşuldu. Uzmanlar yorumlarını paylaştı. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Hızlıca Deli Çavuş hesabından Sedat Peker'in dün siz de paylaşmıştınız bir dizi tweet vardı. Sedat Peker'e yakın olan isimler Erol Yıldız'ın yani şüpheli ölümüne yer vermişti. Deli Çavuş hesabıyla Sedat Peker konuya direkt girdi, topa daldı. Kaza süsü verilerek şehit edilen Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız bir hafta sonraki mahkemede tanık olarak dinlenecekti. Ne yazık ki tanıklık öncesinde çalışmayan arabasını ittiği sırada altında kalıp vefat ettiğini öğrendik. Yıldız'ın mahkemede tanıklık yapacağı konuysa başlı başına bir muamma. Ergenekon yargılamaları sırasında cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen eski MİT daire başkanlarından Kaşif Kozinoğlu'nun Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaştırılmak üzere eski cezaevi personellerinden Ünal Kurt'a siyah renkli bir dosya verdiğinin gerçekliği olup olmadığına dair ölen Erol Yıldız mahkemede tanıklık yapacaktı. Erol Yıldız ölmeden önce Büyük Birlik Partisi'nin MYK üyesi Ali Karahasanoğlu'nu iki gün arka arkaya arayarak öldürüleceğinden bahsetmesi ve bunun akabininde hiçbir aptalın dahi inanmayacağı bir kazada öldüğünün açıklanması ve tüm bu iddialar ortadayken gazetecilerin adeta olayı seyrediyor olması sadece bir tek bana mı enteresan geliyor? Dosyaları yolladığı söylenen Kaşif Kozinoğlu şüpheli şekilde öldü. Cezaevinde hayatını kaybetmişti. Muhsin Yazıcıoğlu şüpheli şekilde öldü. Dün itibariyle tanıklık yapacak olan polis memuru Erol Yıldız da öldü. Dosyaları Muhsin Yazıcıoğlu'na getirdiği iddia edilen eski infaz memuru Ünal Kurt'sa FETÖ'den cezaevinde şu an hayatta kalan ve özgür olan tek kişi polis memuruyla konuşan BBP MYK üyesi Ali Karahasanoğlu'dur diyordu. Şu ana kadar devletin hiçbir kurumu bu kişinin ifadesine başvurmadığı gibi hiçbir gazeteci de kendisini bulup bir haber yapmadı. Biz bu şekilde tepkisiz kaldıkça kazayla olacak şüpheli ölümlerin çoğalması tabii ki kaçınılmaz olacaktır diyordu Deli Çavuş hesabından. Sadat'la ilgili de dün paylaşımları vardı. Onun hızlıca isterseniz paylaşayım. Daha sonra sizin gündeminizde toparlayalım. Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi ekranlardaydı. Kılıçdaroğlu ziyaretine keşke önceden bize haber verseydi, kendisini ağırlasaydık dedi. AK Parti dahil kendimizi kullandırtmayız, oyuncak değiliz diyordu. Hiçbir bakan ve milletvekili ne beni ne de ekibimi tanır dedi. Bunun dışında neler söyledi? Türkiye'de ya da yurt dışında eğitim kampımız yok dedi. Suriye'ye yönelik çalışmamız olmadı dedi. Ve Sedat Peker'in randevu istediğini ama vermediklerini söyledi. Bizi davet etti, kabul etmedik dedi. Organize suç örgütü lideriyle ne işimiz olabilir deyince işte Deli Çavuş hesabından Sedat Peker dediğim gibi bir kez daha sosyal medyadan cevap verdi. Aslında kendi hesabını kullanamıyor. Burada da zaten Deli Çavuş hesabında bundan açıkça bahsediyor. Biraz evvel sosyal medya üzerinde gördüğüm Sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmen lazım. Sedat Peker'i kimse kekleyemez ki orada keklemekten bahsedilmişti. Her zaman söyledim, siz kahpesiniz, sizin namusunuz yok, siz köpeksiniz, hem de kemikli köpeksiniz. İfadeleri aynen geçiyorum seyircilerimizin. Yine affına sığınarak sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter, devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar, giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum, sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter. Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, RT yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlıkta böyle bir şey olur mu? Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız ama RT bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız. Siz kahpesiniz ulan. Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartın. Kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın. Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın. Devletin gücünü kullanıp ağzımı, elimi ve dilimi bağlayacaksınız. Televizyonlara çıkıp kabadayılık yapacaksınız. Elbet şartlar değişir. Sizi köçekler gibi oynatacağım. Boynunuza tasma takıp sizi it gibi gezdireceğim, sürü gibi size de işemek yasak demiş. Tekrar söylüyorum, bu ifadeler için özür dileyerek devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a Sadat'la ilgili soruları vardı. Dünkü grup toplantılarında şöyle diyordu. Bir devlet kuracaklarmış. O devletin içinde Türkiye'de olacakmış. Afrika devleti olacakmış adı. İstanbul'da başkent olacak ve resmi dili de Arapça olacakmış. Bunlar Erdoğan'ın yanında hizalandılar. Soruyorum, sana ne danışmanlığı verdiler? Çık anlat kardeşim diyordu. Sadat'la ilgili konular ve şeyler, Sedat Peker'in paylaşımları böyleydi. Hızlıca özetlemiş olalım vaktinizi değerli kullanabilmek için.
Sedat Peker'le Sadat arasındaki tartışma nereden kaynaklanıyor? Sedat Peker çıktı dedi ki Suriye'deki Türkmenlere yardım göndereceğiz, mühimmat göndereceğiz dediler. Ben de basın önünde hatta kamyonların üzerine kendi ismimi yazdığım afişler asarak fotoğraf çektirdim ve Suriye'deki Türkmenlere bir kısım teçhizat gönderdim. Sonra öğrendim ki benim kamyonların içerisine bunlar silahlar doldurmuşlar. Daha farklı suç niteliğinde, uluslararası suç niteliğinde silahlar doldurmuşlar ve bırakın Türkmenleri IŞİD'e göndermişler. Sedat Peker bunu ifşa ettiği için, bunu deşifre ettiği için ve isim verdiği için sarayda kimler bu kirli ticareti organize ediyor, kimler bu kirli ticareti Erdoğan adına yönetiyor, bunların isimlerini verdiği için ve bununla santral noktası Sadat olarak söylediği için Sadat'la Sedat Peker arasında bu tartışma devam ediyor. Bu ayrıntıyı da bilmek lazım, yoksa olayı net bir biçimde göremeyebiliriz. Medya ile ilgili 2-3 haber var. Onları hızlıca söyleyeyim ben. Bir tanesi İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ndeki iletişim krizi devam ediyor. İBB sözcüsü Murat Ongun'la ilgili bir gelişme var. Daha doğrusu var mı yok mu o bile belli değil. Yani bir iletişimi ancak bu kadar kötü yönetebilir, bu kadar büyük bir kurum, bu kadar büyük bütçeyi yöneten bir siyasi, bir anlamda da siyasi elbette, organ ancak bu kadar kötü bir siyasi iletişim olabilir. Murat Ongun ayrıldı mı, görevine son mu verildi, başka bir göreve mi kaydırıldı, İBB sözcülüğü konumu ortadan mı kalktı, herkes tahmini bir şeyler söylüyor ama hani AKP'lilerin seçimle ilgili söyledikleri cümleyle söyleyelim, hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olduğu kesin, çünkü derin bir sessizlik var. Çünkü Murat Ongun biliyorsunuz bu son Nagihan Alçı Karadeniz gezisi sırasında çok kötü, ters cevaplarla aslında tepkinin büyümesine sebep olmuştu. İşte sizi kale almıyoruz, sonra yok sizi alıyoruz da 300-500 tane gazeteciyi kale almıyoruz, dikkate almıyoruz gibi tuhaf açıklamalar yapmıştı. Onun ötesinde bir acı haber var. NTV televizyonunun sunucularından Özlem Çelik, affedersiniz Sarıkaya Yurt, hastalığına yenik düştü. Kemoterapi tedavisi görüyormuş. Kendisine rahmet dileyelim, çocuğuna ve eşine de başsağlığı ve sabır dileyelim. Son küpürüm ise benim İstanbul'da yakalanan göçmenlerle ilgili. Hatırlarsanız İçişleri Bakanlığı sözcüsü 2 hafta önce şey demişti, biz göçmenleri isim isim biliyoruz, bu kadar yakın takip ediyoruz, bu kadar kontrol altında. O gün Beyoğlu'nda bir uygulama yapmışlardı ve 200-300 tane kimliği olmayan kaçak göçmen yakalamışlardı. Biz de burada gündeme getirmiştik. Yani sözcünün konuştuğunu daha mürekkebi kurmadan polis sözcüyü yalanladı diye. Şimdi bugün de İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması var. Sadece bir haftada sadece İstanbul'da 17 bin kaçak göçmen yakalanmış. Kaçak göçmen şu demek, herhangi bir kaydı yok. Devlete herhangi bir şekilde onaylı bir biçimde girmemiş. Devlete bir şekilde kaydını yaptırmamış. Elinde geçerli resmi bir göçmen ya da sığınmacı ya da adına artık ne diyeceklerse, çünkü farklı farklı isimler kullanıyor Türkiye bu konuda. Bununla ilgili hiçbir belgesi olmayan kişi demektir. Sadece bir haftada sadece İstanbul'da, sadece İstanbul'da. 17 bin tane bu şekilde insan yakalanmış. İçişleri Bakanı sözcüsüne gazeteci olsa ülkede bir sonraki basın toplantısında bunu sorardı. Yani madem isim isim biliyordunuz, sadece İstanbul'daki 17 bin kişi nereden geldi? Gökten yağmurla birlikte mi yağdılar diye sormak lazım. Benim gündemlerim bugün bu kadar.
Evet, ben de hemen başsağlığını iletecektim. Çünkü siz de aktardınız o haberi. Bir süredir göğüs kanseriyle mücadele ediyordu NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt. 39 yaşındaydı. 2013 yılında anne olmuştu. Genç bir anneydi. Hayatını kaybetti. Hem basın camiasına hem meslektaşlarına, eski bir meslektaş olarak da hem de ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyelim. Ekonomiyle ilgili bir video ve bir küçük küpürüm var demiştim. Hızlıca onları aktararak tamamlamak istiyorum ben de. Nurettin Nebati'nin ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor dediği gün Muğla'da yarım ekmek, yarım simit satılmaya başladı. Dün de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüydü bu. İşte daha önce içi boş baklava, içi boş tostlar, içi boş belki döner ekmeklerini gördük. Bu kez de yarım simit ve yarım ekmeğe kadar da geldi konu. Evet, siz de az önce aktardığınız bir küpürde dolar karşısında hem belki rublenin Rusya'da hem de TL'nin en fazla değer kaybeden para birimleri olduğunu söylemiştiniz. Bunu destekleyen bir video var. Daha önce benzerini yayınlamıştık. 20 euro ile Avrupa'da markete gidince nasıl bir alışveriş yapılıyor, sepete neler konuyor, 20 TL ile neler konuşuluyor, neler alınabiliyor diye. İşte bu kez de bununla videoyla veda edelim. 100 euro ile yapılan alışverişte sepete neler konuyor ve 100 TL ile bir market alışverişine neler koyabiliyorsunuz sepetine? Bu videoyla kapatalım. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tunes.